Ayrım 41.
Sayfa 575. Yazıcının kararının Celal Dora üzerindeki etkilerinin ne kadar derin olduğu, Dora'nın olaydan 13 yıl sonra 1963 yılında yazdığı anılarda çok iyi görülüyor. Kararın kendisine bildirildiği günün akşamındaki duygularını şöyle anlatıyor. Odama geldiğim zaman çok asabi ve dolgundum. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Masanın başına oturarak önümdeki kağıtlara bir şeyler yazmak istiyorsam da asabiyetimden muhakememi kaybetmiş olduğumu, yazdıklarımı okuduğum zaman anlıyordum. Dora yazıcının öne sürdüğü gerekçeleri afaki diye niteliyor ve gerçek nedenlerin başka olduğunu öne sürerek şunları yazıyor. Hakiki sebeplerden birisi birliğimizin disiplini hususunda aramızda görüş ve tatbikat yani uygulama ayrılığı ve ikincisi ise Türk birliğine ileride teveccüh edecek şan ve şerefin iki kumandanlık mevki arasında dağılmayarak şahsında toplanması maksadına matup yani amacına yönelik olduğunu pekala sezmiştim. Dora iki komutan arasındaki disiplin anlayışı farkını da şöyle anlatıyor. Disiplin konusunda general çok mülayim davranmakta ve her disiplin tecavüzünü babaca bir şefkatle karşılayarak halletmek yolunu tutmakta, ben ise en ufak bir disiplin suçunun müsamaha ile karşılanmasının birliğimizin disiplinini sarsacağına inanarak hiçbir suçun affına taraftar olmadığımı söylemekte ve böyle hareket etmekteydim. Yazıcı Dora polemiği. Yazıcı ile Dora arasındaki bu anı polemiği 1963 yılının başlarında bir İstanbul gazetesinde başlamıştı. İstanbul'un o zamanki gazetelerinden son havadis, 1960'a kadar DP milletvekiliyken artık emeklilik hayatına geçmiş olan yazıcıdan anılarını almıştı. Kore Savaşları'nda Türk Süngüsü başlığı altında yayımlıyordu. Gazete büyük gazeteler arasında değildi. Yaptığı yayının yankıları sınırlı kaldı. Fakat Dora eski komutanının yazdıklarından bir kısmına tepki gösterdi. Gazeteye açıklamalar gönderdi. Dora da 1960'a kadar CHP'den milletvekiliyken o sırada emeklilik yaşamındaydı. İki eski komutan arasındaki tartışma büyüdü. Sonra ikisinin de kitapları yayımlandı. Dora'nın kitabı daha önce yayımlandığı için yazıcı ona kendi kitabında cevap verme olanağını buldu. Burada Albay Dora'nın alayının lav edilmesi üzerine yazdıklarına yazıcının verdiği cevaba da yer verelim. O da diyor ki, şan ve şerefin bölünmemesi maksadıyla alayın lav edildiği iddiası asabi bir vesveseden doğma bir hayaldir. Tugay birliklerinin teşkil tarzı subaylarla eratın henüz tanışmadan Kore hareketi, eğitim eksikliği gibi zayıf tarafları vardı. Muharebe tecrübeleri yoktu. O şartlar içinde geleceğin şeref mi, musibet mi getireceği belli olmayan ve mantıken şereften önce musibetin düşünülmesi lazım gelen günlerde alay lav edilmişti. İki komutan arasında disiplin anlayışı farkıyla ilgili olarak da yazıcı disiplin uygulamalarının yere ve zamana göre değişebileceğini yazıyor. Hiç bilmedikleri bir yabancı ülkeye gelip görevlerine yeni başlamış insanların duyarlılıklarının göz önünde tutulması gerektiğini belirtiyor. O arada Albay Celal Doray ile ilgili bir olayı anlatarak alayın lav edilmesinde o olayın da rol oynadığını açıklıyor. Şöyle, ben müsamahalı davranırmışım, kendisi en ufak bir disiplin suçunu affetmezmiş. O prensibin lüzumsuz, yersiz tatbiki neticesi, Taegu'da bir gün içtima ettirdiği alay muvacihesinde, yani karşısında, yeri olmadığı halde nöbet hizmetinde kusur etmiş bir subayı yüksek sesle tektir ve ağır sözlerle tahkir etmesi, o subayın o anda ve yerde aynı sözleri aynı ses tonuyla kendisine iade eylemesi, disipline ağır bir darbe vurmuş, otoriteyi yaralamıştı. Öyle ölçüsüz, hesapsız bir disiplin prensibi, her yer ve zamandan ziyade ruhi hislerin korunması lazım gelen orada hoş görülemezdi. Genelkurmay'a giden şikayet. İki komutan arasında başlayan sorun birbirleri hakkında bu duygu ve düşünceleri edinmeleriyle sınırlı kalmadı. Albay Celal Dora uykusuz kaldı o geceden sonra alayının lav edilmesi dolayısıyla alaya bağlı birliklere resmi bir veda emri yazdı. Komutanı olduğu 241. Piyade Alayı'nın Türk ordusunun ilk kuruluşunda Cumhurbaşkanı tarafından verilen sancakla teçhiz edilmiş yani donatılmış olduğunu, bir emirle lav edilmiş olmasından çok müteessir yani üzüntülü olduğunu, durumu Genelkurmay Başkanlığı'na arz edeceğini ve bunun sonucunu bekleyeceğini bildirdi. Şu cümleyle, şanlı tarihine bugünden itibaren son verilmiş olan alayımızın şerefli sancağını alarak Tugay karargahında pasif bir vaziyette neticeye intizar edeceğim. Albay Dora kendisine pasif bir vaziyette kalmayı münasip görürken, emrindeki kuvvetlere müracaat yerlerinin artık Tugay komutanlığı olduğunu belirterek görevlerinde başarılar diliyordu. Bu veda emriyle iki komutan arasındaki anlaşmazlık tüm Tugay'ın konusu haline geldi. Bu işin sonu ne olacaktı? Mücadeleyi kim kazanacaktı? Savaş hazırlıkları içindeki subaylar arasında o sorulara da cevap aranıyordu. Albay Dora aynı gün Genelkurmay Başkanlığı'na da bir yazı yazdı. Emir subayıyla Pusan'a gönderip oradan uçak postasıyla yollattı. Yazıda kararın alınış nedenini ve şeklini eleştiriyor, alayın lağvı emrinin ancak Genelkurmay Başkanlığı'nca verilebileceğini vurguluyordu. Kendisinin buna rağmen Tugay komutanının kararına uyduğunu belirterek bunun nedenini şöyle ifade ediyordu. Alayın lağvının yüksek emirlerinizle tasvip buyurulması, onaylanması gerekmekteyse de, aziz ve mübarek yurdumuzdan on binlerce kilometre uzakta ve yabancı yerlerde bulunmaklığımızı ve yakın bir vakitte muharebe görevi almak üzere bulunmamızı göz önüne alarak, iki makam arasında ihtilafa sebebiyet vermeye yol açmamak ve bu suretle yabancıların kötü nazarlarını üzerimize çekmemek düşüncesiyle ve taşıdığım askeri ruh ve terbiye itibariyle. Dora, Tugay komutanının emirlerini tamamen yerine getirilmesini bu nedenle bir mecburiyet saydığını, kendisinin bunun gereğini yerine getirdiğini yazdıktan sonra Genelkurmay Başkanlığından yurda geri çağrılmasını istiyordu. Şöyle: her ne kadar emirde bana Tugay komutan muavinliği tevcih edilmişse de, muharip bir birliğin kumandanlığını bırakıp, morali kökünden sarsılmış olarak pasif olan bu vazifeyi yapamayacağımı da teessürle arz etmeye mecburum. Ortada alay denilen bir birlik kalmadığına göre açıkta kalan ben, sancağım ve karargahım subaylarıyla birlikte ana yurda dönmemize emir ve müsaadenizi saygılarımla arz ederim. Dora Genelkurmay Başkanlığı'na yazdığı bu yazının cevabını, yazıcı da Dora'nın huzursuzluğunun sonucunu beklerken, Türk Tugay'ındaki subaylar arasında kamplaşma eğilimleri kendini gösterdi. Tugay'daki albaylardan başlayarak binbaşıların, yüzbaşıların bir kısmının Dora'yı, bir kısmının yazıcıyı haklı bulduğu seziliyordu. İleride iki komutanın da anılarını yazarken verdikleri isimlerden kimin kimin tarafında olduğu somut olarak ortaya çıkacaktı. Tugay'ımız yollarda. O sıradaki bir gelişme o tehlikeli iç çekişmenin bir süre için olsun geri planda kalmasını sağladı. Bu Tugay'ın cephedeki görev yerinin belirlenmiş olmasıydı. Türk Tugay'ı resmen Birleşmiş Milletler Kuvvetleri Komutanı General MacArthur'un emrindeydi. MacArthur'un karargahı Tugay'ı Kore Savaşı ile görevlendirilmiş olan 8. Amerikan Ordusu'nun 25. Tümeni'nin komutasına vermişti. 25. Tümen Seul'ün 50 kilometre kadar kuzeybatısındaki Musan şehrine gidecekti. Orada bölgenin güvenliğini sağlamakla görevlendirilmişti. Musan 38. paralelin 20 kilometre kadar güneyindeydi. Yani Kore Savaşı'nın patlamasından önceki Güney Kore Devleti'nin sınırları içindeydi. Ama Kuzey Kore sınırına da çok yakındı. Tuğ General Tahsin yazıcı komutasındaki Tugay o bölgeye doğru harekete geçti. Gidilecek yol 450 kilometre kadardı. Aşama aşama gidilecekti. Motorlu birlikler kendi araçlarıyla yola koyulacaklar, piyade birlikleri trenlerle hareket edeceklerdi. Motorlu birliklerde araç eksikliği vardı. Askerlerinin bir kısmı araçsız kalıyordu. Onlar da piyadelere katılarak trene bineceklerdi. Yol boyunca belirli yerler tespit edilecek, orada birleşilecek, ordugah kurulacaktı. Yolun bir kısmı da yayaların trene binmek yerine karayolunda yürümesi suretiyle hep birlikte gidilecekti. Planın uygulanması 10 Kasım'da başladı. Hava soğuk ve rutubetliydi. Derece geceleri sıfırın altında 8-10 derece civarına inebiliyordu. İlk gün ilk şehit verildi. Motorlu araçlar konvoyundan bir araç hendeğe yuvarlanmış, Astsubay Sedat Bora ölmüştü. Bu Tugay mensuplarında büyük üzüntü yarattı. Dördüncü gün Güney Kore'nin başkenti Seul'e varıldı. Oradan Musan'a geçilecekken Tugay'ımızın bağlı olduğu 25. Amerikan tümeninden yeni bir emir geldi. Tugay'ın görev yeri değişmişti. Birliklerimiz gene aynı bölgede Gesong şehrinin bir kasabasına gidecekler, orada konaklayacaklardı. Gesong bölgesindeki görevleri düşmanın sızmalarına karşı tedbir almak olacaktı. Düşman sızmaları kuzeyden güneye giren gerillaların hareketiydi. Tugay'ımızın yazışmaları da bunlara çeteci deniliyordu. O hareketler bölgede yaygınlaşmış ve sıklaşmıştı. Tugay emrin gereğini yerine getirdi. Tümen komutanlığından aldığı bilgilerle bölgede tertibat aldı. Bu gelişme General Yazıcı ile Albay Dora arasındaki gerginliğin etkilerini biraz daha hafifletti. Başlangıçta ben Genelkurmay'dan cevap gelinceye kadar pasif durumda kalacağım diyen Albay Dora, yazıcı tarafından bir muharebe grubunun başına getirildi ve görevi kabul etti. Dora anılarında bu kararın kendi teklifi üzerine alındığını ve göreve talep olanın kendisi olduğunu yazıyor. Ama yazıcı da ona cevap olarak, albayın teklifini hatırlamıyorum, albay o grubun komutanlığına kendi isteğiyle değil, emirle memur edildi diyor. Tabii bunlardan hangisi doğru olursa olsun sonuç hayırlıydı. İki komutan arasındaki çekişme birliklerimizin ciddi muharebelere girmek üzere olduğu o sırada da devam etseydi çok sakıncalı olurdu. Tugayımızın görev bölgesi 38. paralelin yani Güney Kore ile Kuzey Kore sınırının hemen güneyindeydi. Gerçi Birleşmiş Milletler kuvvetleri İnchon çıkarmasından sonra o sınırı aşmışlar, Kuzey Kore'nin büyük bir kısmını işgalleri altına almışlardı. Ama bu bölgedeki güvenliğin sağlanmasına yetmemişti. Sadece kuzeydeki değil, güneydeki güvenliğinde. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin düşmanları her yerde olabilirdi. Her sokak köşesinden, her evin penceresinden silahlı bir saldırı gelebilirdi. Çünkü Kore'de savaşın başlangıcından beri her şey birbirine karışmıştı. Ülkenin her tarafında bir devamlı göç vardı. Muharebe bölgelerinde oturan Güney Kore halkı da Kuzey Kore halkı da ölüm korkusu içinde daha güvenli gördükleri bölgelere göç ediyorlardı. Son sıralardaki güvenli bölgeler de Güney Kore'nin güneyindeydi. Oraya sadece Güney Kore'nin kuzeyinden değil, Kuzey Kore'den de göçmen kafileleri akın ediyordu. Bir kısım Kuzey Koreli komünist rejimle bağdaşmadığı için Güney Kore'ye sığınmaya çalışıyordu. Fakat bu göç kafileleri içinde yürüyenlerin hepsinin savaştan veya komünizmden kaçan insanlar olduğunu kabul etmek mümkün değildi. Onların arasına kuzeyden gelen gerillalar da katılabiliyordu. Kuzey Kore gerillaları, Çin gerillaları. Bunlar Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin hatlarını geçtikten sonra onlara cephe gerisinden baskınlar yapabiliyorlardı. Onların da gerekçeleri vardı. Ülkelerine giren işgalcileri cezalandırmak ve caydırmak istiyorlardı. Birleşmiş Milletler kuvvetleri ne kuzeyleri güneylilerden ayırt edebiliyorlardı, ne de kuzeyin komünist gerillalarını komünistlerden kaçan sivillerden. Koreliler kuzeylileri ve güneylileriyle zaten aynı milletin insanlarıydı. Dilleri, görüntüleri, tavırları birbirinden farklı değildi. Aralarındaki fark Kore'nin Ruslarla Amerikalıların işgal bölgeleri olarak ikiye bölündüğü 1945 yılında bir kısmının 38. paralelin kuzeyinde, bir kısmının güneyinde yaşıyor olmalarıydı. Akıllarından ne geçtiği, niyetlerinin ne olduğuysa ancak kendi dillerinde sorgulanabilirlerse anlaşılabilirdi. Bunu ancak Güney Kore kuvvetleri yapabiliyordu veya Amerikan kuvvetlerinin Güney Koreli tercümanları bol olan birlikleri. Ama onlar da her yerde yoktu. Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin geri kalan birlikleri bir göç kafilesine rastladıkları zaman içindekilere karşı nasıl davranacaklarına karar vermekte güçlük çekiyorlardı. Türk Tugayı'nda ise Kore dilini İngilizce'ye çeviren Güney Koreli birkaç tercüman bulunsa bile İngilizceyi Türkçe'ye çeviren tercüman bulmak kolay değildi. Var olanlar da ancak komuta kademesinin Amerikalılarla anlaşmasını sağlamaya yetiyordu. Bazen ona da yetmiyordu. Birleşmiş Milletler'in çoğu birlikleri için Güneyli olsun Kuzeyli olsun Korelilerle Çinlileri ayırt etmek de güçtü. Onların hele Çin'in Kore ile sınırdaş bölgelerinden gelenleri aynı ülkenin insanları gibiydi. Türk Tugayı gerillalarla, resmi yazışmaların diliyle çetecilerle uğraşma görevine bu koşullar içinde başladı. Albay Dora, Dora grubu diye tanımlanan muharebe grubundaki iki taburun faaliyetlerini anlatırken şunları yazıyor. Gündüzleri köylerinde görülen ve mazlum muhacir süsünü vererek merhamet celp edenler, yani çekenler, geceleri silahlarını alıp zayıf buldukları yerlere taarruz ve baskınlar yapmaktaydılar. Bu bakımdan Güneyli masum halkı Kuzeyli komünistlerden tefrik etmek haylice müşkilat yani güçlük arz ediyordu. Son çare olarak Güneyli ve Kuzeyli diye tefrike yani ayrıma tabi tutmadan hepsini yakalamak, mukavemet edenleri komünist kabul ederek imha etmek emrini alan taburlar bu suretle hareket etmek zorunda kalmışlardı. Bu suretle bu iki tabur kendi bölgelerinde ciddi bir mukavemete uğramadan temizleme harekatına devam ederek yakaladıkları bir hayli şüpheli şahısları her gün motorlu araçlarla geriye esir kamplarına sevk etmişler ve bu arada mukavemet eden komünistleri de mahallinde imha ederek vazifelerini bil hakkın yani gereği gibi yapmışlardı. Celal Dora'nın anlattığı emir ve uygulaması böyleydi. Bu uygulamaların Türk basınına yansıması ise biraz değişikti. Gazetelerde askerlerimizin verdikleri izlenimle tüm Kore'yi etkiledikleri anlatılıyordu. Ama göçmenlerle gerillaları birbirinden ayırma konusundaki güçlüklerinden pek söz edilmiyordu. O güçlüklere karşı almak zorunda oldukları önlemlerdendi. Sadece başarıları anlatılıyordu. Biz de bunları okurken çok memnun oluyorduk. MacArthur'dan müjde, bu iş bitti. Bölgedeki görevine 20 Kasım'a kadar devam eden Türk Tugayı o gün yeni bir emir aldı. Birleşmiş Milletler Kuvvetleri kuzeydeki cepheden büyük bir taarruza geçmeye hazırlanıyordu. Tugayımıza verilen görev bağlı bulunduğu 25. Tümenin ihtiyat birliklerini oluşturmaktı. Bunun için 38. paralelin kuzeyindeki Kunuri'ye geçecekti. Kunuri, Kuzey Kore'nin Amerikan ordusunca o sırada işgal edilmiş olan başkenti Pyongyang'ın 80 kilometre kadar kuzeybatısında küçük bir kasabaydı. Adı Kunuri muharebelerinden sonra Türkiye'de büyük bir ün kazanacaktı. Tugay 4 günlük bir yürüyüşten sonra Kunuri'ye vardı, yerleşti, güvenlik önlemlerini aldı. Görevini tamamladığı gün 26 Kasım günüydü. O sırada ortalık sakin görünüyordu. Ancak bu sükûnetin arkasında Kuzey Kore'nin Çin sınırında birkaç gündür bir şeyler olmaya başlamıştı ki boyutları Amerikan ordusu tarafından henüz anlaşılamamıştı. O kadar anlaşılamamıştı ki 23 Kasım günü cepheye sürpriz bir ziyaret yapan General MacArthur, emrindeki komutanlara bu iş bitmiş sayılır diyor ve bir son taarruza hazırlanma emrini veriyordu. O gün Amerikalıların şükran günüydü. Ülkelerinde olsa bunu hindi yiyerek kutlarlardı. Kore'de hindi bulmak zordu. Ama ordunun levazım birliği nasıl yaptıysa bir miktar hindi bulup getirmişti. MacArthur'un ilk ziyaret ettiği yer Kuzey Kore'nin resmi başkenti olan Pyongyang şehriydi. Şehir bir aydan beri Amerikan işgali altındaydı. MacArthur, Kore lideri Kim Il-sung'un başkanlık binasındaki odasında komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Tablo etkileyiciydi. Efsanevi lider Kim Il-sung'un makamında artık MacArthur oturuyordu. Birkaç ay öncesine kadar Güney Kore'de Pusan ve çevresinden başka işgal etmedikleri yer bırakmayan Kuzey Kore güçlerinin başkomutanının makamında. Uzak doğudaki Amerikan kuvvetlerinin ve Kore'deki Birleşmiş Milletler gücünün komutanı General MacArthur, o makam odasında komutanlarına diyordu ki, Amerikan ordusu Kore Savaşı'nı zaten kazanmış haldedir. Bundan sonra yapacağı iş Kore'nin henüz giremediği bölgelerine de girip Kore sınırları içindeki savaşı tamamlamaktır. Sınırlı savaş ilkesine uyulacaktır ama savaşın sınırı artık Kuzey Kore dahil tüm Kore'nin birliğini ve egemenliğini sağlamaktır. Bu değerlendirmenin arkasından da komutanlarından o son hedefe bir an önce ulaşmak için derhal bir taarruz hazırlığına geçmelerini istiyordu. Daha önce erlerle görüşmüştü, onlara bir vaatte bulunmuştu. Komutanlarına bunu hatırlatarak diyordu ki, ''Askerlerimize söz verdim, Noel yemeğini evlerinde yiyecekler, beni yalancı çıkarmayın.'' O gün Kasım ayının 23'üydü. MacArthur cepheden geriye Tokyo'daki karargahına döndü. Komutanlar onu yalancı çıkarmamak için ellerinden geleni yapmaya başladılar. Ama MacArthur'un yalancı çıkmasını önleyemediler. Çünkü kuzeydeki Çinliler de Kuzey Kore'yi saldırgan Amerikalılardan kurtarmaya kararlıydılar. Bunun için son hazırlıklarını tamamlamışlardı. Çinlilerin hazırlığı. Evet, Çinliler kararlıydılar. Aslında Amerikan kuvvetleri Kuzey Kore'nin saldırısına karşı saldırıya geçtikten sonra 38. paralelin güneyini kurtarmakla yetinselerdi, duruma müdahale etmeyi düşünmeyebilirlerdi. Fakat MacArthur'un Truman'a rağmen yürüttüğü strateji onları çok rahatsız ediyordu. Bu gidiş böyle devam ederse Amerikan kuvvetleri Çin'in komşusu olacaklardı. Ayrıca Çin sınırına fazla dayanmasalar bile Komünist Çin, Komünist komşusu Kuzey Kore'nin kısmen de olsa işgal altına tutulmasına razı olamazdı. Amerikan kuvvetlerine karşı yer yer direnen Kuzey Kore kuvvetlerine yardım etmek üzere gönüllü adı altında asker göndermeye zaten başlamıştı. Çin gönüllüleri Ekim ayında küçük gerilla grupları halindeydi. Fakat sayıları giderek artmıştı. Amerikan kuvvetlerine yer yer baskınlar düzenliyorlar ve kayıplar verdiriyorlardı. Şu sonradan öğrenilecekti. Çin, Kuzey Kore kuvvetleri ile Amerikan kuvvetleri arasındaki daha önceki muharebelere gözlemciler göndermişti. Gözlemcilerin verdiği raporlar Çin'in o zamanki lider kadrosunun güçlü stratejisti Lin Biao'nun karargahında değerlendirilmişti. Varılan sonuç şöyleydi. Düşmanın, yani ABD'nin hava kuvvetlerinin topçu atışları ve destek kuvvetlerinin silah kullanışları iyidir. Hedeflerine isabet dereceleri yüksektir. Ama piyade kuvvetleri hiç işe yaramaz. Çünkü Amerikan askerleri geceleri savaşmaktan korkuyor. Kuşatılmaya dayanamıyorlar. Her şeyden önce de ölmeyi göze alamıyorlar. Çin'in Kore'deki gerilla stratejisi Amerikan askerleri hakkındaki bu teşhise göre gece savaşlarına ve düşmanı kuşatıp pusuya düşürme esasına göre oluşturulmuştu. Ama bu stratejiyi uygulayacak olanlar Çin'in Kore'deki sayıları fazla olmayan gönüllü gerillalarından ibaret kalmayacaktı. Çin ordusuna mensup on binlerce asker de Kuzey Kore'nin kuzey sınırında yığınak yapmıştı. Kasım ayının ikinci yarısına girilirken o askerler de iki ülke arasındaki Yalu nehrini geçip Güney Kore'ye girmekteydiler. 25 Kasım gecesine kadar da yerleşecekleri yerlere yerleşmişlerdi ve taarruz hazırlıklarını tamamlamışlardı. Taarruz yerine ricat. Sonraki gelişmelerin özeti şu: Amerikan birliklerinin başlatmak üzere olduğu genel taarruzu 26 Kasım günü Çinliler başlattı. 26 Kasım gününde başlayan Çin taarruzu Birleşmiş Milletler kuvvetlerine de komuta eden Amerikan ordusunun büyük bir yenilgisiyle sonuçlandı. Bizzat Amerikan kaynakları bunu Amerikan birliklerinin o zamana kadarki en ağır yenilgilerinden biri sayarlar. Amerikan kuvvetlerinin bu yenilgiyi izleyen hareketlerini ise Amerikan savaş tarihinin en uzun ricatı diye nitelerler. Ricat geriye çekilmenin veya bu olaydaki anlamıyla düşmandan kaçışın eski dildeki kibarcası. Bu yenilginin nedenlerinden birincisi düşmanın durumu hakkında inanılmayacak kadar büyük bir istihbarat eksikliğidir veya istihbaratın değerlendirilmesi eksikliği. O kadar ki 26 Kasım 1950'deki Çin taarruzunun başlamasından günlerce önce Çin sınırından Kuzey Kore'ye 100 bini aşkın Çin askeri girmiş ve ülkenin belirli yerlerinde gizlenerek mevzilenmiş, Amerikalılar bunun farkına varmamışlardır. Bazı Amerikan birliklerinin küçük Çin birlikleriyle karşılaştığı da olmuştur. Birbirlerine ateş açtıkları, hatta birkaç defa ciddi çatışmalara girdikleri de. Ancak bunlar Amerikalılarca hep düşman gerillalarının umutsuz direnişleri olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmede General MacArthur'un Başkan Truman'la da kendi generalleriyle de yaptığı görüşmelerde sık sık vurguladığı ön yargılarının etkisi vardır. MacArthur, Çin'in Kore içinde bir operasyona cesaret edemeyeceğinden emindi ve Şükran Günü konuşmasına da ifade etmişti. Savaşı Noel'e kadar bitirip askerlerini eve göndereceğine gerçekten inanıyordu. Bu inanışından Çin taarruzu Kuzey Kore'nin her köşesinde başlayıp Birleşmiş Milletler kuvvetlerine büyük kayıplar verdirinceye kadar vazgeçmemiştir. Ayrıca savaşa katılmaya hazır Çin kuvvetleri Güney Kore'ye giren 100 bin askerden de ibaret değildi. Kuzey Kore ile Çin'i ayıran sınırın arka tarafına da 500 bin mevcutlu 56 Çin tümeni gelip yerleşmişti. İlk çarpışmalardan sonra onlar da sınırı aşabilirlerdi. Ayrıca onların da arkasında 350 bin askerden oluşan bir yedek güç oluşturulmuştu. Amerika'nın havadan ve yerden yaptığı keşif çalışmaları bu hazırlıkların boyutlarını saptamaya veya ilgililerin dikkatini çekmeye yetmemişti. Yenilginin ikinci nedeni Amerikan ordusunun kendi içinde olduğu gibi Türk Tugayı da dahil Kore'ye asker gönderen öteki ülkelerin birlikleriyle de iletişim ve anlaşma imkanlarının çok yetersiz kalmasıydı. Amerikan kuvvetlerinin Kore harekatının iki ana birliğinden biri, ülkenin batı tarafına yerleşmiş olan 8. Ordu'ydu. Öteki de doğu tarafındaki 10. Kolordu. İkisinin başında da birer general vardı ama ikisi de ana karargahı Japonya'da olan General MacArthur'a bağlıydı. Aralarında Kolordu'nun orduya bağlı olması gibi bir emir-komuta ilişkisi olmadığı gibi yeterli koordinasyon da kurulamıyordu. Güney Kore birlikleri de Birleşmiş Milletler birliklerinin komutası Amerikalılardaydı. Fakat bunda da emir komuta zinciri gereği gibi işletilemiyordu. Bütün bunlar karşılıklı şikayetlere yol açıyor, ilgili birimler arasında birbirine olan güveni azaltıyor ve değindiğimiz iç çekişmeleri körüklüyordu. Tabii bunların yanında yenilgide rolü olan başka nedenler de vardı. Fakat bu iki nedenin istihbarat eksikliği ile iletişim eksikliğinin çok önemli olduğu o sıradaki muharebeler sırasında tekrar tekrar anlaşılacaktı.